Ayrım 7.
Sayfa 60. Ne var ki Hariciye Nazırı Vergen, çok geçmeden İngilizlerle bir ticaret antlaşması imzaladı. Fransa'nın hiç de yararına olmayan bu antlaşma gereğince, İngiliz tacirlerine Fransız kolonilerinden serbestçe pamuk satın alma hakkı tanınmıştı. Ve aynı zamanda İngiliz mallarının Fransa'ya girişinde ödedikleri gümrük vergileri de indirilmişti. Vergen'in yaptığı antlaşma pek kötü karşılandı ülkede, özellikle de tacirler arasında. Durgunluk ve çöküntü iklimi, feodal yönetimin içerideki bunalımlarla dışarıdaki düşmanların üstesinden gelmede gösterdiği yeteneksizlik, o yıllarda yaşayanları kaygılandırmıyor değildi. 15. Louis'nin uzun süren hükümdarlık yılları, 16. Louis'nin reformlarının uğradığı başarısızlık, bütün bunlar şunu ortaya koyuyordu açıkça. Mutlak monarşi en son Güneş Kral'ın zamanında alabildiğine güçlü, yıkılmaz bir kale gibi görünmüş de olsa, çöküş ve bunalım dönemine girmişti artık. Dış yüzündeki görkemlilik kimseyi aldatmaz olmuştu daha şimdiden. Herkes biliyordu ki bu görkem bir yıkıntıyı, çöküşü ve sefaleti gizliyordu arkasında. Krallık iktidarının biriktirdiği cinayetler ve aptallıklar onun bağrındaki zayıflığını ilan ediyordu. 14. Louis saltanatının son yıllarından başlayarak naiplik dönemi, arkasından da 15. Louis ile 16. Louis'nin hükümdarlık yılları boyunca mutlak monarşi gitgide alçalan bir eğri çizmişti. Gelişmelerin mantığında da bu vardı. 4. Henry zamanında mutlakiyet tarihsel gelişmenin gereklerine yanıt veriyordu. 18. yüzyılda ise bu gelişmenin önünde bir engel olup çıkmıştı. Dahası bütün bir feodal mutlakiyetçi sistem ülkenin sosyal gelişmesiyle uyuşmaz hale gelmişti. Bütün bu anlattıklarımızın gösterdiği gibi mutlak monarşi Fransa'sı derin iç çelişmelerin pençesinde kıvranıyordu. Bu çelişmeler hayliydi ve siyasal yaşamın sahnesine birbirinden farklı biçimlerde çıkıyorlardı. Ancak bu çelişmeler nedenli farklı ve çok biçimli de olsalar sonunda gelip derin bir uyuşmazlığa varıyorlardı hepsi. Bu uyuşmazlık da Tiers Etat ile mutlak feodal rejim arasındaki uyuşmazlıktı. Bu rejim monarşi takkesini geçirmişti kafasına ve o monarşi de ayrıcalıklı zümrelerin çıkarlarının kalesiydi. Çaresiz bir uyuşmazlıktı bu. Tiers Etat Fransız halkının 9%'unu oluşturuyordu. Türdeş değildi gerçi ve kendisini oluşturan tabakalar yani burjuvazi, köylüler ve halk arasında büyük çıkar farklılıkları vardı. Ancak iktisadi bakımdan en güçlü sınıf olan burjuvazi, halkın çoğunluğunu oluşturan ve feodal zümrelerin tasfiyesinde yaşamsal çıkarları bulunan köylülük, en yoksul sosyal grup olan halk tabakası, bütün bunlar mutlak feodal sistemden acı çekiyorlardı ve böylece birleşmiş anti-feodal bir cephenin doğuşu için koşullar ortaya çıkmış bulunuyordu. Tiers Etat'ın bütün sınıf ve sosyal grupları aralarında uyuşmazlıklar da olsa ayrıcalıklı zümrelere karşı mücadelede şimdilik birleşmiş durumdaydılar. Tiers Etat, feodal mutlakiyetçi rejime karşı mücadeleye giriyordu. 2. Devrim ve karşı devrim. 1. Eski düzenden yeni düzene. 1789 yılı Fransa'nın tarihinde bir kopuş noktasıdır. Daha 100 yılın ortalarından başlayarak bir dizi belirti, büyük olayların eli kulağında olduğunun işaretiydi. İhtiyatlı ama dikkatli gözlemciler kendi aralarında devrimin yaklaştığından söz ediyorlardı. Ve işte herkesin sezdiği onca beklenen fırtına sonunda patladı. Nasıl? Devrimin başlangıçları. 1788 yılından başlayarak bulutlar kararmıştı. İşte güçte, ticarette ve sanayide bir durgunluk sardı her yanı. 1788 yazında kötü bir hasat elde edildi. Üstelik alışılmamış bir kış yaşadı Fransa. Birçok ırmaklar dondu, ısı sıfırın altında 18'e düştü ve bağlar mahvoldu. Kentlerde ve köylerde halk kitleleri misli görülmemiş bir felaketin içine düşmüşlerdi. Kıtlığın ve sefaletin pençesindeydiler. Umutsuzluğa düşen köylüler köylerini terk ediyor, rastgele yola koyuluyor ve ayaklanıyorlardı. Orada burada krallığın çeşitli illerinde başkaldırıların patlak verdiği görülüyordu. Kentlerde yoksullar aç bir ilaç, dükkanları ve ambarları yağmalıyorlardı. Bir sosyal çalkantının pençesindeydi ülke. Paris'te Palais Royal'in bahçelerinde garip toplaşmalar görülüyordu. Kentin şurasında burasında hükümete karşı el ilanları dağıtılıyordu. Marie Antoinette'in tiyatrodaki locasının önüne asılan bir afişte şu tehdit edici kelimeler yazılıydı: "Zalimler titreyiniz, saltanatınız yakında sona erecek." Bu köhnemiş bir dünyanın sonu düşüncesi, savaşın tam içindeki hoşnutsuzlukları kışkırtıp coşturmakla kalmıyordu yalnız. Ayrıcalıklı zümreleri ve kralın çevresini, yani monarşinin kalesini oluşturan bütün bu insanları da sarmıştı. Nasıl? Saray gitgide yükselen bunalıma bir çözüm arıyor ama bulamıyordu bir türlü. 16. Louis, olayların zorlamasıyla yetersiz oldukları kadar savurgan da olan kendi maliye denetimcilerini değiştirmek zorunda kaldı. Jolie de Fleury, d'Ormesson ve Calonne, hazinedeki açığı kapatmak yerine devletin borçlarını daha da arttırmaktan başka bir şey yapmamışlardı. 1787'de toplantıya çağrılmış Eşraf Meclisi'nin bir işe yaramadığı görülünce, kral 1788 Ağustos'unda Necker'i göreve çağırdı ve Etat Généraux'un toplantıya çağrılmasını kabul etti. Daha önce azledilmiş Cenevreli bankacının maliyenin başına yeniden getirilmesi ve Fransız krallarının 150 yıldır akıllarına getirmedikleri Etat Généraux'un toplantıya çağrılması, bu iki olay şunu gösteriyordu: monarşi eski yöntemlere başvurarak ülkede düzeni sürdürebilecek durumda değildi artık. Şu açıkça ortaya çıktı: yukarıdakiler artık yönetemiyorlardı ve aşağıdakiler de eski biçimde yaşamayı istemiyorlardı. Buysa şunun belirgin bir işaretiydi: Fransa'da 1788-1789 yıllarında bir devrimci durum oluşmaktaydı. Kötü hasat, ticaretteki durgunluk, köylülerin sefaleti ve milyonlarca insanı içine alan kıtlık, Fransa'da kimseyi şaşırtacak olaylar değildi aslında. Monarşi bin yıllık tarih boyunca böyle nicelerini görüp yaşamıştı. Öyleydi de peki niçin 1788-1789'da bir başka ortak düşünce oluşmaktaydı? Niçin bu kez yalnız köylülerin sırtına binecek alışılmış felaketler söz konusu değildi de ülke büyük altüst oluşların eşiğindeydi? Bütün sosyal ilişkilerde sert bir değişikliğin, tek kelimeyle devrimin kapıyı çalması nedendi? Ticaret ve sanayideki bunalım, köylerdeki kıtlık ve kentlerde, aşağı halk tabakalarının sefaleti, devrimin patlama anını keskinleştirip hızlandıracak şeylerdi kuşkusuz. Ne var ki devrimin asıl nedenleri değildiler. Daha derindeydi asıl nedenler ve ortadan kaldırılamaz durumdaydılar. Devrim kaçınılmazdı. Yüzyıllarca hüküm sürmüş rejim, mutlak feodal monarşi devrini tamamlamıştı ve ülkenin iktisadi, sosyal ve siyasal gelişmesine bir ayak bağı olup çıkmıştı. Bu, tierzeta ile ayrıcalıklı zümreleri karşı karşıya getiren o derin ve çözümsüz uyuşmazlıkta kendini belli ediyordu önce. Tierzeta, ülkede halkın büyük çoğunluğundan oluşuyordu. Ayrıcalıklı zümrelerse alabildiğine azınlıkta da olsalar siyasal iktidarı ellerinde tutuyorlardı. Bu biçimsel kılığın altında tam bir sınıfsal içerik de gizliydi. Sınıfsal uzlaşmazlıkların çözümsüz oluşu devrimi kaçınılmaz hale getiriyordu. Nasıl? Ayrıcalıklı zümreler ruhban ve soylular, feodaller sınıfını temsil ediyorlardı. Sarayla olan özel farklılıkları ne olursa olsun mutlak feodal monarşinin kalesiydiler. Tier Eta'nın sosyal yapısı ise türdeş değildi. Bir yandan iktisadi bakımdan en güçlü durumda da olsa siyasal haklardan yoksun, öyle olduğu için de gözü iktidarda zengin burjuvaziye alıyordu içine. Öte yandan feodal haraç ve ödentiler altında ezilmiş milyonlarca köylünün yanı sıra daha sonra sanskülotlar diye adlandırılacak olan kentlerin aşağı halk tabakalarını yani yaşamını güç bela sürdüren işçileri, esnafı ve yoksulları. Tier Eta'yı oluşturan çeşitli sınıfların çıkar ve amaçları doğaldır ki pek farklıydı birbirlerinden. Özgürlük. 1789'da o denli yaygın olan ve başları döndüren bu kelime, mutlakiyetin düşmanları ile birleşmiş bir aristokrat olan Comte de Mirabeau için zengin bir burjuva hukukçusu olup Dauphin'de muhalefetin başına geçmiş olan Jean-Joseph Mounier için ve geleceğin Cordeliers Kulübü'nün üyesi yayıncı Momoro için birbirinden farklı anlamlara geliyordu. Ne var ki o 1788-1789 yıllarında Tier Eta'yı mutlak monarşiye karşı mücadelede bir araya getirip kaynaştıran çıkarların bütünü karşısında siliniyordu bu farklılıklar. Tier'in 1789'da eski rejimle olan uyuşmazlığında birleşmiş bulunması tarihsel gelişmenin mantıksal bir sonucuydu. Bir başka önemli nokta da şu. Fransız devrimi deyince tek bir devrim mi anlaşılmalı yoksa birbirini izleyen devrimler mi? Örneğin devrim süreci içinde bir aristokratik devrim, bir burjuva devrimi ve bir köylü devrimi diye birbirinden farklı üç aşama vardır diyebilir miyiz? Bunun gibi monarşinin 1792 Ağustos'unda devrilişi bir ikinci devrimdir denilebilir mi? Sonra Jacobenleri iktidara getiren 31 Mayıs 2 Haziran 1793 başkaldırısına başlı başına bir devrim olarak bakabilir miyiz? Doğrusu şu olsa gerek. Fransa'da 1789 ve 1794 yılları arasında oluşmuş devrimci olaylar birbirini izleyen devrimler değil, tersine tek bir devrim sürecidir. Kendine özgü bütün çelişmeleriyle tek bir devrim oldu. Fransız devrimi işte bu bütünün adıdır. Bu çelişmeler Fransız devriminin niteliğine bağlıdır. Bu çelişmeler Tier Eta'da köhnemiş feodal dünyaya karşı eylem için 1789'da birleşmiş olan sosyal güçlerin bağlaşıklığında daha önceden tohum halinde vardı. Gerçekten 18. yüzyılın çocuğu olan Fransız devrimi, nesnel içeriği yani baş oyuncularının irade ya da bilinçlerinden bağımsız olarak bir burjuva devriminden başka bir şey olamazdı. Ancak doğan devrimci sürecin özgünlüğü şuradaydı. Burjuvazi halkla birlik yapmayı istemişti. Böylece devrimin itici güçleri burjuvazi, köylülük ve kentlerin aşağı halk tabakalarıydı. Öyle olunca da o devrime bakarken onun sadece burjuva bir nitelik taşıyacağını söylemek yanlıştır. Halkın yani köylülerin ve kentin aşağı halk tabakalarının sosyal gelişmenin eriştiği düzeyde devrime katılışı zorunlu olarak devrimin niteliğini etkileyecek, damgasını vuracaktı ona. Kısacası nesnel amaçları bakımından burjuva olan bu devrim ancak halkçı bir nitelik taşımakla zafere ulaşabilirdi. Konunun bu yanını daha sonraya bırakalım ve 1789'daki olaylara dönelim. Hangi anda başladı Fransız devrimi ve hangi olayla? 1788'de oluşmaya başlamış bulunan devrimci durum, ertesi yılın başlarında hızla şiddetlenir oldu. 1789'un Mart'ı ile Nisan'ında, krallığın birçok ilinde bir köylü karışıklıkları dalgası esti yeniden. Aynı zamanda alabildiğine sıkıntılar içinde çırpınan yoksul tabakalar, kentlerde ekmek ve yiyeceklerin fiyatlarının indirilmesi için gösterilerde bulunuyorlardı. Rastlantı sonucu ortaya çıkmış gösteriler değildi bunlar. Hemen bütün kentlere yayılmıştı. Nisan ayının sonlarında 27 ve 28. günler Paris'te bile Saint-Antoine varoşuyla ona komşu halk mahallelerinin işçileri Büyük Réveillon ve Henriot imalathanelerini yağmaladılar ve düzeni sağlamak üzere gönderilmiş hükümet birliklerine karşı günlerce dövüştüler. 5 Mayıs 1789 günü bu kızgın ortam içinde açılmış Etat Généraux'un oturumları bütün ülkenin dikkatini çeker oldu doğallıkla. Gerçekten üç zümrenin temsilcilerinin toplandıkları Versailles Sarayı'ndaki Menü Plaisir Galerisi, çalışmaların ilk gününden başlayarak bir yanda saray ve ayrıcalıklı zümreler, öte yanda tiers etat olmak üzere sert bir çatışmanın kapalı alanı haline geldi. Tartışma hemen bir usul sorunu üzerinde yoğunlaştı. Kişi başına mı yoksa zümrelere göre mi oy verilecekti? Ne var ki bu usul sorunu çok daha önemli olan bir başkasını saklıyordu içinde. Etat Généraux'un amaçları, diğer etanın hakları, ülkenin yarınları ve Fransa'nın geleceği sorunuydu bu. Thiers'in milletvekilleriyle yüksek ruhbanın ve soyluların desteklediği krallık iktidarının temsilcileri arasında verilen savaş 2,5 ay sürdü. Hitabet gösterilerinin, cesur çıkışların yapıldığı ve ses veren cümlelerin alınıp verildiği bir dönemdi bu. Kürsü hitabetinde bir Mirabeau'nun adı yükseliyordu. Thiers'in milletvekilleri kralın zümreleri önünde eğilmek istemediklerini, işitilmemiş bir pervasızlıkla haykırıyorlardı ve bu pervasızlık daha ilk günden de çok şey kazandırdı onlara. Hepsi de Versailles'a gidip o dev salonun galerilerini doldurmak için can atan halkın desteğinden güç alan Thiers milletvekilleri az zamanda çok şey elde ettiler. 17 Haziran günü Thiers Milli Meclis olarak ilan etti kendini. Bu kelimelerin sesi bile o yılların insanları için olağanüstü yeniydi ve cesurdu. Zümreler halindeki eski feodal bölünüşün karşısına yeni ve yüce bir ilke çıkmıştı. Millet ilkesiydi bu. Milli meclise dönüşmekle Thiers etat, o dar zümreler çerçevesini kırıyordu. Bütün millet adına konuşma hakkını elde etmişti. Tüm ülkenin en meşru, en temsil edici organı olup çıkmıştı. Kral Thiers etat'ın kararlarını bozmak için girişimde bulundu ama boşa gitti bu. 20 Haziran'daki Jeu de Pomme yemini, kralın 23 Haziran'da verdiği dağılma emrine Thiers milletvekillerinin uymayı reddedişleri, eski rejimin yenilgisinin işaretleriydi. Milli Meclis basit bir krallık kararı ile ortadan kaldırılamıyordu. Thiers'in milletvekilleri kendilerini Fransız milletinin bütününün temsilcileri ilan etmekle yarattıkları organın önemini anlıyorlardı. Fransız halkının en yüksek temsil ve yasama makamıydı bu. Bunun en son mantıksal sonucuna varmak kalıyordu onlara. O da 9 Temmuz günü gerçekleşti. Milli Meclis kurucu meclis olarak ilan etti kendini. Bu adlandırma Fransız milletinin yüce yasama organının asıl görevinin artık ne olduğunu belirtiyordu. Neydi bu görev? Yeni bir sosyal rejim kurmak, bir anayasa hazırlamak. Bütün ülke soluğunu tutmuş bir halde Versailles'de olayların gelişmesini izliyordu. İşte tam bu dönemdedir ki yeni bir olay baş gösterdi Fransa'da. Yığınla gazetenin ortaya çıkışıydı bu. Çeşitli sosyal çevreler ülkede akıp giden siyasal olaylara aynı gözle bakıyor değildiler. Öyle olduğu için de çeşitli siyasal renkte ve çoğu kez birbirinden farklı görüşleri savunan yığınla gazetenin yayımlanmaya başladığı görüldü. Bir başka yeni olay daha vardı. Halka yönelmiş el ilanları, broşürler, çağrılar ve kitaplardı bu. İşitilmemiş boyutlarda bir siyasal edebiyat dalgası ülkeyi ya da daha doğrusu kentleri istila ediyordu. Kentleri diyoruz çünkü köylü nüfusun büyük çoğunluğu okuryazar değildi. Ne var ki bu köylü kitle bile alabildiğine büyük bir ilgiyle Versailles'dan gelen haberler hakkında çoğu kez biçimi pek değişmiş yorumları dinliyordu. Ancak Versay'da akışan olayların siyasal önemi ne olursa olsun, pek az sayıda insanı karşı karşıya getiren bir parlamento uyuşmazlığı çerçevesi içinde kalıyordu yine de. Halk, ülkenin bu asıl gücü, kavgaya çekilmemişti henüz. İşte devrim halk kitlelerinin siyaset arenasına girişiyle başladı gerçek anlamıyla. Bu da 13 ve 14 Temmuz günü oldu. Necker'in görevden alınışına ve sarayın olası bir karşı saldırısına yanıt vermek için Paris halkı ayaklandı. 13 ve 14 Temmuz günleri Bastil'in alınışıyla sonuçlanan halkın silahlı başkaldırısı devrimin de başlangıcı oldu. Bu ünlü gün burada tekrarlanmaya gerek kalmayacak denli olanca ayrıntılarıyla incelenmiştir. Parislilerin o yıllarda bütün insanların ağzını açık bırakan olağanüstü ve hemen hemen inanılmaz zaferi, 8 kulesi, bağlantı köprüleri, savunma hendekleri, topları, güçlü askeri birliğiyle çevreyi korkutup duran Bastil'in zapt edilişi aslında kolayca açıklanabilir şeyler. 14 Temmuz zaferi kazanıldı. Çünkü Tier Zeta, başta da halk kitleleri, bir bütün olarak o herkesin tiksindiği kalenin üzerine, mutlakiyetçi rejimin üzerine yürüdü. Olan biteni ve onun boyutlarını karşı tarafta iyi anlayıp ölçtü. Mutlakiyet bir yenilgiye uğramıştı. Nitekim öyle olduğu için de kral az önce azlettiği Necker'i yeniden göreve çağırdı, Milli Meclis'in kararlarını kabul etti ve halkın zaferini içi götürmese de selamlamak için 17 Temmuz'da tuttu Paris'e geldi. İlk zaferini 14 Temmuz'da Paris'te kazanmış olan devrim, çok geçmeden bütün ülkeyi avucunun içine aldı. Krallığın her ilinde Paris'teki olaylar duyulur duyulmaz halk sokağa döküldü. Eski organların yerine seçimle gelen yeni organlar, çoğunluğu Tier Eta'nın önde gelen temsilcilerinin oluşturduğu belediyeler geçti. Birçok kentlerde, Strasbourg'da, Troy, Amiens, Rouen, Cherbourg'da, o sıralarda adlandırılmaya başlandığı biçimiyle bu belediye devrimine bir silahlı mücadele de eşlik ediyordu. Halk gözünde mutlakiyetin boyunduruğunu temsil eden tiksindiği yapılar, Hotel de Ville'yi kuşatıp yağmalıyordu. Öteki kentlerde iktidarın burjuvazinin eline geçişi az çok barışçı biçimde oldu.